Ayrım 20, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, Sayfa 229. Üçüncü Bölüm. 47. Kısım, Washington DC. Özel ajan Gus Norton'un araba camının buharını kolunun yeniyle silmek gibi bir alışkanlığı vardı. Taurus marka araba Rockville'e doğru ilerlerken o da sürücünün yanında oturuyordu. Arabayı sürmekle meşgul Stone'a başını aniden çevirdi. ''Söylesene bana, dağ başında ne halt yiyeceğiz ki?'' ''Stone, söyledim sana.'' dedi. ''Bu sabah karavan parkından biri bana telefon etti.'' ''Onu biliyorum ama kim aradı seni? Bir de hangi konuda aradı?'' ''İşte bu kısımları bana açıklamadın.'' dedi Norton omurdanarak. ''Hatunun tekinden, adı Emily Jenks. Otis Flies'la ilgili bir takım şeyler biliyormuş. Belki ilginizi çeker.'' dedi. ''Yok ya, peki neden ille de seni aradığına dair bir şey söyledi mi?'' Stone ceketinin kapı tarafındaki cebinden bir sigara paketi çıkarıp içinden bir sigara aldı. ''Çünkü dün Moran ve Cooper'la mobil evi inceledikten sonra parktaki diğer karavanların kapılarını çalıp kartımı verdim. Konuştuklarım arasında Flies'larla ilgili bir şey bilen yok gibiydi. Ama sonra bu Jenks adındaki hatun bu sabah beni aradı.'' Kadının kimliğini park yöneticisine doğrulattım. Emekliymiş, 70'lerindeymiş, genellikle yalnızmış. Norton haltercilere özgü kaslı vücuduyla çam yarması gibi bir adamdı. 2 yıl boyunca Stone'un yanında çömezlik yapmıştı. Ama Stone sigarasını yakmak üzere çakma her uzanışında burnunu tıkardı. ''Hey, hala beni öldürmeye mi çalışıyorsun Vance? Eğer sigara içeceksen bari şu camı biraz arala Tanrı aşkına.'' Stone yan camı yarıya kadar indirdi. ''Mutlu oldun mu şimdi?'' ''Eğer sayende akciğer kanseri olmazsam daha da mutlu olurum. Peki o yaşlı hatun sana tam olarak ne söyledi?'' ''Telefonda konuşmak istemedi. Özel olarak anlatmak istedi.'' Norton sırıttı ve Stone'a baktı. ''Ben bir zamanlar böyle diyen yaşlı bir hatun tanıyordum. İhtiyar kuş 80 yaşındaydı ve eğer günündeyse mutlaka polise anlatacak bir şeyi olurdu. Arada sırada polis karakolunu arar, birinin evinin etrafında dolaşarak onu rahatsız ettiğini söylerdi. Polisler gelir gelmez de onu rahatsız eden adamın şimdilik gittiğini, daha sonra tekrar gelebileceğini söyler, polislere bazen kurabiye ikram eder, bazen de saksafon çekme teklifinde bulunurdu. Düşünebiliyor musun? Belki de bu yaşlı hatun Jenks de hayatına biraz heyecan katma niyetindedir ha?'' ''Tabii öyledir.'' yanıtını verdi Stone. ''Sağ taraftaydı.'' Stone sağa döndü ve karavan parkı karşılarına çıktı. Norton, ''Hey, sen de duydun mu? Gamal iğneyi yemeden önce Moran'a hokus pokus yapmış, biliyor muydun?'' Stone'un yüzünde şüpheci bir ifade belirdi. ''Sen o tür saçmalıklara inanıyor muydun?'' Norton sırıttı. ''Peki ya Cooper'la Paris'te mercimeği fırına verirler mi dersin?'' ''Siktir et onları.'' ''Sen bu kadından nefret ediyorsun değil mi Vance?'' Stone Norton'a kötü kötü baktı. ''Dinle, eğer bana sorarsan Bryce cinayetlerini üstüne almadığında Gamal doğru söylemişti.'' ''Sen ne zamandan beri Gamal gibi bir bok torbasına inanıyorsun? Sen ne söylediğinin farkında değilsin Vance.'' Stone arabayı karavan parkına sürdü. Artık iyi bir tamir isteyen eskice bir karavanın önünde durdu. El frenini çekti. ''Sen benim Moran için hissettiklerimi biliyorsun. Şimdi kalkıp bunları sana tek tek sayacak değilim.'' Norton içini çekti. ''Vance, bizim departmanda Moran'ın sırf maddi çıkarları yüzünden nişanlısı ile nişanlısının çocuğunu öldüreceğine inanan tek kişi sensin. Aramızda seni ciddiye alacak tek bir iş arkadaşın olduğunu sanmıyorum, ben de dahil.'' ''Sana şöyle söyleyeyim, sen böyle düşünüyorsun diye arkadaşlar seni deli falan zannediyorlar. Herkes seninle Moran arasındaki rekabeti biliyor. İkiniz ta ezelden beri birbirinizin saçını başını yolup duruyorsunuz. Ama ajan arkadaşlarımızdan birinin cinayet işlemiş olduğunu, üstelik de profesyonel biri olarak iddia ederek bir arkadaşımızı çok ağır bir itham altında bırakmış oluyorsun. Millet senin arkandan neler söylüyor biliyor musun?'' ''Herkes senin çok ileri gittiğini düşünüyor. Bana sorarsan ben Moran'ın sabrına hayranlık duyuyorum. Hakkında suç duyurusunda bulunmamasına şaşıyorum. Peki ama bu arada sana hep aynı şeyi sorup duruyorum. Kanıtın nerede bakalım?'' Ben 15 yıldan beri bu işin içindeyim ve içgüdülerim asla ama asla yanılmaz Gus. Bryce öldürülmeden bir hafta önce bu kadının telefonda ona söylediği şeyi duymuştum. Bunu sana da söyledim. Haçın yanlış yere konduğunu biliyorsun. Bir de Gamal'ın diğer kurbanlarının tersine David Bryce tabancayla öldürülmüştü. Evet, bana söyledin. Bana yüzlerce kere anlattın bunları. Ama bu iş lafla, içgüdülerle olmaz. İnandırıcı olabilmen için taş gibi kanıtlar sunman gerekir. Stone el frenini elinin tersiyle itti ve öfke dolu bir sesle ''Lafımı bir tarafa yaz. Bana lazım olan kanıtı bulmam sadece zaman meselesi. Şimdi bakalım bu yaşlı hatun bize neler anlatacak.'' 48. kısım. Stone karavanın kapısını çaldı ve ışıltılı bir gece elbisesi giymiş, yaşlıca bir kadın kafasında bigüdüleriyle kapıda belirdi. Evet. Stone kimliğini gösterdi. Emily Jenks, benim adım Stone. Federal ajanım ve bu da iş arkadaşım Ajan Norton. Galiba sizinle telefonda konuşmuştuk hanımefendi. Kadın Stone'un kimliğini inceledi. Yani ben sizi bu kadar çabuk beklemiyordum. Fazla bir trafik yoktu. ''Gelin içeri lütfen.'' Kadın karavanın perdesini açtı ve misafirlerini karavanın oturma odasına davet etti. Köşede bir resim sehpası duruyordu ve küçük, üstü boyalarla kaplı bir masanın üzerinde fırça, su kapı gibi 3-5 tane ressam araç gereci vardı. Kadın ajanları içeriye buyur ederken Stone duvarlara asılmış 10-15 kadar çerçeveli tabloyu inceledi. Bunların çoğu Mısır tarlalarında ter döken Meksikalı köylülerin ya da Amerika yerlilerinin resimleriydi. ''Ressam mısınız hanımefendi?'' diye sordu. ''Bir tür, aslında hobi olarak yapıyorum. Esas ilgilendiğim konu kalpazanlıktır. $20'lık bir banknotun aynısını yapabilirim. Ama $50'larda bir sorunum var. Grant'ın sakalını doğru yapmak ve emniyet teli büyük sorun oluyor.'' Stone kadına içini çekerek baktı. Hanımefendi, federallere şaka yapmasanız artık otursak. Norton bir Kızılderili koruma alanındaki Amerikan yerli çocukları tablosunu inceledi ve hayranlık dolu bir sesle "Hey, bu çok güzel," dedi. "Ben de bir zamanlar resim yapardım ama hiç bu kadar güzelini yapamadım. Sizde büyük bir yetenek var." "Öyle mi? Teşekkür ederim delikanlı, çok naziksin." "Doğru söylüyorum." ''Bu gördüğünüz çalışmalarımın büyük bir kısmı satılıktır," dedi kadın büyük bir umutla. ''Demeyin," Norton öksürdü. ''Tabii ya, kim bilir, bakarsınız belki satılır. Belki bir gün buradan geçerken bir uğrarım.'' Stone Norton'a "Kes artık şu muhabbeti" dercesine baktı ve dikkatini tekrar yaşlı kadına yöneltti. ''Bizi buraya neden çağırdığınızı açıklama zahmetinde bulunur muydunuz acaba Bayan Jenks?'' Jenks ikirciklendi. Sanki nasıl başlayacağını bilemiyormuş gibi bir hali vardı kadının. Ve Stone kadını cesaretlendirmek amacıyla "Acele etmeyin hanımefendi, yavaş yavaş anlatın," dedi. "Siz bana hatırladığım herhangi bir şey var mı?" diye sormuştunuz. Yaklaşık 4 gece önce Bay Flyston karavanından birini çıktığını gördüm. Dün gece aniden aklıma geldi ama siz çoktan gitmiştiniz. Karavandan çıkan kimdi? ''Bir ziyaretçi, çok iyi hatırlıyorum. Televizyonumu kapatmıştım, yatağa girmeye hazırlanıyordum. İşte o sırada karşı pencereden sesler işittim ve ziyaretçinin Bay Flyston karavanının dışında hararetli bir şeyler söylediğini gördüm.'' Stone not defterini açtı. ''Öyle mi? Devam edin.'' ''Aralarında bir anlaşmazlık varmış gibiydi.'' ''Norton, nasıl bir anlaşmazlık Bayan Jenks?'' ''Tam olarak duyamadım. Parça parça bir takım laflar duydum, hiçbir anlam veremedim. Ama aralarında bir şey tartıştıklarından adım gibi eminim.'' ''Peki ne gördünüz?'' diye sordu Stone. ''Şey, hava çok karanlıktı, bir şey seçebilmek olanaksızdı. Sadece ay ışığı vardı. Ama ziyaretçinin bir kadın olduğundan tamamen eminim.'' ''Yok ya," dedi Stone. ''Kadın aracına bindiğinde harita lambası açıldı, kıyafetinden ve hatlarından onun bir kadın olduğunu düşündüm.'' ''Kadının üstünde hani iş yerlerinde giyilen türden bir döpiyes etek vardı. Kollarının kenarlarında gümüş işlemeler vardı, hani sarmaşık gibi. Ta dirsek kısmına kadar uzanıyordu. Bu giysi benim özellikle ilgimi çekti. Çünkü benim kızım da bunun benzerini Bethesda'daki Jasmine Butik'ten satın almıştı.'' ''Butiğin adresi nedir?'' Tam olarak bilmiyorum ama galiba ana caddede. Stone, tam hatırlamasanız bile bir takım laflar duyduğunuzu söylediniz. Peki tam olarak ne işittiniz diye sordu ısrarla. Kadın ayrılırken ağzını açarsan başın derde girer gibi bir şeyler dedi hatırlayabildiğim kadarıyla. Emily Jenks gülümsedi. Hani bunu söylerken arada bir yerde de S harfiyle başlayan bir şey söylemiş olabilir. Aslına bakarsanız söyledi de hani sikerim seni falan dedi. Norton gülümsedi. Eğer sizi rahatsız ediyorsa sadece S harfi deyin yeter Bayan Jenks. Yok yok beni hiç de rahatsız etmez yanıtını verdi Jenks. Ölen kocam Newt S harfiyle başlayan lafları sabah akşam söylerdi. Çok düşkündü bu lafı söylemeye. Özellikle de yatak odasında. Norton yeniden öksürdü ve kaşlarını çatarak sizce kadın bu lafla ne demek istemiş olabilir? Bilmiyorum. Ayrıca ben ne Bay Fleiss'ı ne de kızını tanırdım. Onlar herkesten uzak dururlardı. Norton Stone'a baktı. Stone da kafasını Emily Jenks'e çevirdi. Peki işittiğiniz kelimelerden emin misiniz dedi. Evet eminim. Bir sonraki doğum günümde 72 yaşına basacak olsam da doktorum çok iyi işittiğimi ve gözlerimin de gayet iyi durumda olduğunu söylüyor. Peki Fleiss cevap verdi mi? Hayır onun bir şey söylediğini işitmedim. Yani bir şey dedi mi demedi mi bilmiyorum. Onu öyle çok iyi göremedim. Çünkü o sırada Fleiss kapının iç tarafında duruyordu. Peki kulağınıza gelen başka bir şey olmuş olabilir mi? Hani önemli olabilecek herhangi bir şey? Jenks durup düşündü sonra. Evet kadın giderken kullandığı arabayı gördüm. Neydi o? Lacivert bir Bronco'ydu. Virginia plakalıydı ama numarasını kaydetmedim. Stone kaşlarını çattı ve Norton'a baktı. Norton neye uğradığını şaşırmıştı. Stone tekrar Jenks'e döndü. Bundan emin misiniz? Yani arabanın lacivert renkli ve Virginia plakalı olduğundan. Evet adım gibi eminim. Ayrıca Bronco olduğundan da eminim. 10 dakika sonra Taurus marka arabalarına binerlerken Stone Emily Jenks'in karavanına baktı. Şimdi ne demek oluyor bu? Norton omzunu silkti. Onu bilmem ama bir ressam olarak kadının senden hoşlandığını söyleyebilirim Vance. Bir ara baktım ve kadının gözlerinde o bakışı yakaladım. Sen neden bahsediyorsun yahu? Bence kadın senin çıplak resmini yapmak için ölçülerini alıyordu. Seni anadan doğma bir halde gözünde canlandırıyordu. Yani çok komiksin. Kısa bir süre de olsa ciddi olsak ne dersin? Norton sırıttı ardından çok daha ciddi bir sesle. Bu yaşlı kuşun Bronco konusunda yanılmadığı ne malum dedi. Bana sorarsan kadın bundan çok emindi. Stone Norton'un gözünün içine kendinden emin bir bakışla baktı. Sana söylüyorum, Moran da bu işin içinde diye. Kabul, biraz kuşku uyandırıcı bir durum. Ama yaşlı bir kadının ay ışığı altında uzak bir mesafeden görüp işittikleri öyle kanıt olarak sunulacak bir şey değil Vance. Ben kadının ifadelerinden yola çıkıp bir işlem başlatamam. Tamam kadının ifadesi akla bir takım kuşkular getiriyor, doğru. Ama kadının görüp işittiklerinin karşılığı yok. Stone motoru çalıştırdı o zaman ben de karşılık bulmanın bir yolunu biliyorum. 49. kısım Fransa. Aylak aylak gezdiğim genç kızlığımdan beri hep Paris'i görmeyi hayal etmişimdir ve sonunda hayalim gerçek oluyordu. Tek sorun bu ziyaretimin düşten çok kabus oluşuydu. Sabah saat 7'de Amerikan Hava Yolları uçağının camından dışarıya uykulu gözlerle baktım. Fransa kıyıları üzerinde alçalmaya başlamıştık ve uzaklarda un ufak olmuş kum taşı yamaçları, girintili çıkıntılı toprak parçalarını, kutu şeklindeki yeşil tarlaları görmeye başladım. Normandiya'nın üzerinde bir yerlerde olduğumuzu tahmin ediyordum. Yanımda oturan Cooper esnedi ve gözlerini açarken gerindi. Günaydın dedi. Yoksa bonjour mu demem gerekirdi. 2 yaşındaki bir çocuk gibi uyudun Cooper biliyor musun diye yanıtladım. Okyanus üzerindeki uçuş süresinin büyük bir kısmını uyuyarak geçirmiş, bir tek türbülans olduğunda gözünü açmıştı. Gözlerini kırpıştırdı ve birazcık daha gerindi. Uçuşlarda hep uyuyorum. Vicdanın rahat olmasının bir işaretidir uçakta uyumak. Ya sen? Hemen hemen hiç dedim. Ben uçmaktan nefret ederim. Herhalde kontrolün bende olmaması duygusu yüzünden olmalı. Ama yine de 20 dakika kadar uyuyabilmeyi becerebildim. Bu arada benim sana bir özür borcum var. Ne hakkında? Gece geç yattığın için seni eleştirmiştim. Lupus'la müstarip bir oğlun olduğunu duydum. Cooper kafasını salladı ama hiçbir şey demedi. Gözlerinde acı görür gibi oldum. Oğlunun resmi var mı diye sordum. Cooper cüzdanını açtı ve içinden çıkardığı renkli bir resmi bana gururla verdi. İşte Neil bu, hayatımın ışığı. Güzel bir çocuktu bu, siyah saçlıydı. Yüzünde iç burkan utangaç bir gülümseme vardı. Açık tenliydi, 7 yaşından daha küçük gösteriyordu. Yüzü sanki şişmiş gibi görünüyordu. Arka plandan çocuğun bir hastane odasında olduğu anlaşılıyordu. Bu resim ne zaman çekildi? Birkaç hafta önce. Johns Hopkins'e check-up için götürmüştük. Bu arada steroid iğnesi veriliyordu. Bu yüzden de resimde şişmiş görünüyor. Neil lupus semptomlarını bundan 4 yıl önce göstermeye başladı. Bitkinlik ve solunum sorunları yaşıyordu. Derisi iltihaplanıyordu, eklemleri şişiyordu ve mide krampları çekiyordu. Bunların etkisini en aza indirmek epey zaman aldı. Tedavi epey uzun bir süre alacak ama oturduğumuz yerde iyi bir doktor bulduk. Steroid verileceği zaman eve çağırıyoruz ve hastanede hastalığı daha geniş bir açıdan izliyor. Küçük bir şansa Neil hala normal denilebilecek bir hayat sürdürüyor. Sen lupusu nereden biliyordun? Pek yaygın bir hastalık değildir de. Annemin bir akrabası da yakalanmıştı bu hastalığa. Tabii yıllar önceydi. Cooper şaşırmıştı. Ciddi misin? Bu arada artık bana soyadımla değil de adımla hitap etme zamanı gelmedi mi?
Geldi mi sence?
Cooper bana gülümsedi ve gözlerinde bir ışıltı gördüm. Bence geldi.
Bu durumda inişe yaklaşık 15 dakika kaldı Josh.
Öyle mi? Gözlerini ovuşturdu, uçağın gövdesini sarsıldığı bir esnada kafasını camdan aşağıya uzatıp Paris'e yaklaşırken görülebilecek ne varsa görmeye çalıştı. Ardından kanatların alçalırken çıkardığı uğultulu sesi işitmeye başladık. Ansızın uzaklarda bir yerde Eyfel Kulesi'nin ince bir bulut tabakasının içinden çıkan tepe kısmını gördüm. ''Ne güzel değil mi?'' dedi Josh, gözlerini 10 yaşındaki bir çocuğun gözleri gibi kocaman açarak. ''Sen nehrini fark ettim. Grimsi bir su kurdelesi altımızda bir yılan gibi kıvrılıyordu.'' ''Ben Paris'i hep görmek istemişimdir. Ta çocukluğumdan beri.'' dedim. ''Ya sen?'' Josh camdan başını çevirdi buraya. ''Daha önce geldim. Gençlik yıllarımda, sırt çantamla.''
''Sana söylemem gereken bir başka şey daha var. Geçen gün benimle Stone arasındaki münakaşaya seni şahit olmak zorunda bıraktığım için çok özür dilerim. Böyle bir şeyin hiç olmaması gerekirdi.''
''Boş ver, önemli değil.'' yanıtını verdi.
''Önemli ama Stone'la aramdaki uyuşmazlıklar sır değil.''
Josh bir elini kaldırdı. ''Hey, açıklama yapman gerekmiyor. Dünden sonra kim ne dedikodu yapıyor öğrenmeye karar verdim.'' Ofisteki herkes onun meselesini ve neden böyle davrandığını biliyor bence. Anladığım kadarıyla bu adam sana kin kusuyor.
Bu seni rahatsız etmiyor mu? Ben de senin onunla arkadaş olduğunuzu zannetmiştim.
Stone'la ben mi? Doğrusunu söylemek gerekirse ortak iş yaptığımızda aramız hiç iyi olmadı dedi Josh itirafta bulunarak.
Gerçekten mi?
Gerçekten. Hani belki aramız iyidir diye falan düşünüyorsundur ondan dedim.
Düşündüm de.
Yanlış düşünmüşsün. Cooper'ın bana düşman olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlıyordum. Onun da ötesinde Cooper iyi birine benziyordu. Ayrıca onu gözümde iyi bir aile babası olarak da canlandırıyordum artık. Bunun bir özeti olarak Cooper'ın her şeye ilgiyle bakan gözleri vardı. Camdan dışarıya baktığını gördüm.
Ne düşünüyorsun?
Paris'le ilgili mi? Cooper bana döndü. ''Yani şu Tanrı'nın cezası vakayla ilgili demek istiyorum.''
''Vaka şimdi tamamen farklı bir boyuta bürünüyor. Eğer biri kalkıp bundan 12 saat önce bana uçağa atlayıp soruşturma için Fransa'ya gideceğimi söyleseydi deli misin falan derdim.''
''Ben de öyle.'' Josh ciddi bir sesle ''Gamal'ın ölümünden kuşku duymuyorum ama kafamı kurcalayan şey hangi sapık onun cinayet yöntemlerini kullanıyor.'' Bir de neden biri kalkıp böyle bir şeye girişiyor? Bu soruya benim verebileceğim bir yanıt yoktu. Ansızın kemerlerinizi bağlayın lambaları yandı ve uyarı sinyali çaldı.
Uçak inişe geçtiğinde heyecandan karnımın içinde kelebekler uçuyordu. O sırada aklıma Josh'un sorusu takıldı. Kim kalkıp da Gamal'ın cinayet yöntemlerini taklit edebilirdi ki? Camdan dışarıya baktığımda aşağılarda bir yerlerdeki Baron Haussmann'ın Paris'inde bu soruya yanıt bulabilmeyi umut ettim. Uçağın koca gövdesi piste değdi ve 15 dakika sonra da uçaktan indik. Bavullarımızı alıp gümrükten geçtikten sonra varış bölümüne adım attık. Bir sütunun yanında iki adamın durduğunu ve ellerindeki kartta Moran artı Cooper yazdığını fark ettim. Adamlardan biri uzun boyluydu ve yakaları kalkık bir kaban giymişti. Yanındaki arkadaşı ise daha kısa boyluydu. Filtresiz sigara içiyordu. Josh'la birlikte adamlara doğru yürüdük. Zannederim siz bizi bekliyorsunuz. Ajan Moran mı? Ajan Cooper mı? Dedi kabanlı adam. Adamlar isimlerimizi Fransız aksanıyla Moran ve Cooper diye telaffuz etmişlerdi. Hayatımda ilk kez soyadımın Fransız aksanıyla telaffuz edildiğini duyuyordum ve bu kulağıma birazcık seksi gelmişti. Moran benim, bu da Ajan Cooper. Bonjour madame monsieur dedi yanında duran arkadaşı nazikçe. Hoş geldiniz. Ben müfettiş Delon ve bu da iş arkadaşım dedektif François Laval. Dışarıda bir arabamız var. Lütfen bavulunuzu taşımama izin verin madam. Merci beaucoup. Müfettiş gür bıyıklıydı ve sağ kulağının memesinde gümüş bir küpe vardı. Bizi terminalden çıkarmak için yol gösterirken bir kaşını kaldırdı. Siz Fransızca biliyor musunuz madam? Sadece teşekkür etmesini biliyordum. Onu da duydunuz müfettiş. Delon'un dudaklarında bir gülümseme belirdi ama tam o sırada Josh bir şeyler söylemeye başladı. Ne konuştuğunu önce anlayamadım, sonra onun gayet güzel Fransızca bildiğini fark ettim. Müfettiş Josh'un Fransızca konuşmasından etkilenmişti. Maître bien, monsieur. Delon'un peşinden terminalden dışarıya doğru yürürken Josh'a bir bakış attım. Sen bana Fransızca bildiğini söylemedin. Öyle o kadar heyecanlanma, sadece derdimi anlatacak kadar biliyorum. Zaten müfettişe de bunu söyledim. Benim kulağıma gayet akıcı konuşuyormuşsun gibi geldi. Annem Kanada Fransızıydı. Bu yüzden de çocukken yaz aylarını genelde Quebec'te geçirirdik. Fransız ninem bizim hep Fransızca konuşmamızı isterdi. Peki saklamak istediğin başka sırların da var mı? Josh yüzüme bakıp sırıttı. Belki de ama sırları şimdilik bir tarafa bırakmayı düşünüyorum. Müfettiş bizi kaldırımda park halinde duran açık mavi Renault'a götürdü. Laval de valizlerimizi arabamızın bagajına koydu. Delon arka kapıları açtı, bizi arabanın arka tarafına oturmaya davet etti. Ardından kendisi ön tarafa sürücü koltuğunun yanına oturdu ve yüzünü bize doğru çevirdi. Vakada bazı gelişmeler oldu. Eğer sizce bir sakıncası yoksa doğrudan emniyet müdürlüğüne gideceğiz. Laval Renault'u hareket ettirdiğinde kalbim çarpmaya başladı. Ne tür bir gelişme diye sordum. Delon endişeliydi. Çok ilginç bir gelişme. Cinayetlerle ilgili adli tıp raporlarını aldım. Bütün kanıtlar bu cinayetlerin Konstantin Gamal'ın bundan 5 yıl önce Paris'te işlediği cinayetlerle aynı özelliklerde olduğunu gösteriyor. Tabii aradaki tek fark geçen seferkilerin katakombda, bunların da kanalizasyonda gerçekleştirilmesi. Aslına bakılırsa en ufak ayrıntısına kadar aynılar. Ayrıca haçın cesetlerin arasına konduğunu sadece polis biliyordu. Çünkü biz bu bilgiyi geçen sefer basına vermemiştik. Cinayetlerin işlendikleri yer dışında birbirine tıpatıp benzeyen cinayet vakalarıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. 20. ayrımın sonu. Sayfa 244.